Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Modernleşen Türkiye'nin tarihi. Erik Jan Süher, İletişim Yayınları. 16. baskı, 2003 İstanbul. Türkçe'ye çeviren Yasemin Saner Gönen, okuyan Şule Avcı. Erik Jan Süher'in 1800'lerden bu yana Türkiye tarihini özgün bir modernleşme süreci olarak ele alan bu kitabı, Avrupa ve Amerika'nın belli başlı üniversitelerinde ders kitabı olarak okutuluyor. Daha önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş dönemiyle ilgili parlak araştırmalarıyla dikkati çeken Amsterdam ve Nijmegen Üniversiteleri öğretim üyesi, Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü Türkiye Bölümü Başkanı Dr. Süher, Türk modernleşme sorunsalının bütün boyutlarını bir ders kitabından beklenemeyecek bir vukufla, derinlikli teşhislerle ve sade bir anlatımla ele alıyor. Hala yatışmayan bir ideolojik politik atışmanın alanı olan ve özellikle resmi ideolojinin tabularıyla örülü tarihimizin bu dönemini yetkin bir tarihçinin titiz bir dikkatle sunduğu olgular zemininde okuma imkanı bulan Türkiye'li okur, bu kitapta birçok konuda yeni bilgilerin yanı sıra tutarlı ve yeni bir yaklaşımla tanışmış olacak. Şu anda daha iyisi yayınlanmamış olan eser, oldukça kapsamlı ve derinlikli, dolambaçsız anlatımıyla siyasi olaylara olduğu kadar toplumsal ve ekonomik tarihe ve düşünce akımlarına eğiliyor. William Hale, Londra Üniversitesi Şarkiyat Okulu. Mükemmel yazımıyla dikkati çeken bu güzel çalışma, Türkiye araştırmaları alanında benzersiz bir perspektif sunuyor. Dönemi ele alışı hayli canlı tartışmalara yol açacak olan bu kitap, Türkiye tarih yazımına uzun zamandan beri egemen olan eğilimlerin ciddi biçimde düzeltilmesi ihtiyacını da ortaya koyuyor. Donald Quatert, New York State University, Binghamton. Erik Jan Süher, 1977-97 yılları arasında Nijmegen Üniversitesi'nde çalıştı. 1989-99 yılları arasında Amsterdam'daki Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü'nün Türkiye bölümünü yönetti. 1993-97 yılları arasında Amsterdam Üniversitesi'nde Türkiye Tarihi Kürsüsü'nde görev aldı. 1997 yılından itibaren Leiden Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Kürsüsü'nde çalışmaya başlayan Süher, pek çok üniversitede misafir öğretim üyeliği yaptı. Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemi üzerine uzmanlaşan Süher'in eserleri şunlardır. The Unionist Factor, 1905-1926. E. J. Brill, 1983. Milli Mücadele İttihatçılık Bağlam Yayınları, 1987. İletişim Yayınları, 3. baskı, 2003. The Progressive Party, 1924-1925. E. J. Brill, 1991. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Bağlam Yayınları, 1992. Turkey, A Modern History, R. B. Tauris, 1993. Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, İletişim Yayınları, 1995. Mete Tunçay ile birlikte derledikleri Socialism and Nationalism in the Ottoman Empire, 1876-1923, R. B. Tauris, 1994. Osmanlı İmparatorluğu'nda Sosyalizm ve Milliyetçilik, 1876-1923, İletişim Yayınları, 1995. Donald Quatert ile birlikte derledikleri Workers and the Working Class in the Ottoman Empire and the Turkish Republic, 1839-1950, R. B. Tauris, 1995. Osmanlı'dan Cumhuriyet Türkiye'sine İşçiler, 1839-1950. İletişim Yayınları 1998. İngilizce baskıya ön söz. Bir konuya tam hakim olmanın en iyi yolu onu öğretmeye çalışmaktır. Bu gerçeği yıllarca önce çiçeği burnunda bir üniversite mezunu iken benden çok daha genç öğrencilere Türkçe öğretmekte görevlendirildiğimde keşfetmiştim. Bu öğrenciler her defasında bana Türk dilinin girift yapısını ne kadar az bildiğimin ayırdına vardırmıştı. Bu gerçeği 15 yıl kadar sonra Dr. Lester Crook başlıca amacı bir öğretim malzemesi işlevi görmek olan bu kitabı yazmamı rica ettiğinde yeniden keşfettim. Her ne kadar o zamana değin Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiş dönemi üzerine yıllardır araştırma yapıyor ve yazıyorsam da bu çalışma bana yine bilmediklerimin ve bilinmeyenlerin ne kadar çok olduğunu kavramamı sağladı. Yine yazdıkça öğrendim. Bu sebepten bu kitabı okumak, bu kitabın yazımının bana, yazara verdiği yararın yarısı kadar siz okuyucuya yararlı olursa, kitap fazlasıyla amacına hizmet etmiş olacaktır. Akademik uğraşımda hep en yararlı bulguların birçoğunun, kişinin meslektaşlarıyla ve öğrencileriyle olan sohbet tarzındaki tartışmaların sonuçları olduğunu görmüşümdür. Bu kişilerin katkıları genellikle anonim olarak kalmakta, daha sonra bilinçaltına gömülmekte ve sadece bir kişinin kendi parlak fikirleri olarak yeniden ortaya çıkmaktadır. Bu isimsiz katkı sahiplerinden başka bu türden sentetik bir çalışma, kuşkusuz sentezde kullanılmış olan monografilerin yazarlarına da yoğun biçimde bağımlıdır. Bu kişilerin isim ve çalışmaları kitabın sonunda yer alan ve kendilerine olan minnet borcumun derecesini gösteren kaynakça incelemesinde bulunmaktadır. Birçok kişi bu çalışmanın bölümleri üzerine yorumlarıyla özel katkılarda bulundular. Nijmegen Katolik Üniversitesi'nden Dick Doos, Amsterdam Üniversitesi'nden Profesör Jean Lucassen ve Profesör Rinus Penix, Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu'ndan Dr. William Hale, kitabın bölümleri bazı eski öğrencilerin çalışmalarını, bilhassa Nicole Van Os, Jacqueline Kuipers ve Annek Voigt'in master tezlerini de sonuç olarak vermektedir. Dr. Lester Crook, metin üzerindeki titiz ve bilgili okuyuşuyla, açımlamalarıyla bu kitabın layık olduğu her değere fazlasıyla katkıda bulunmuştur. Bu kitap için ilk telkinde bulunan Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu'ndan aziz dostum Dr. Colin Haywood olmuştu. Kendisi Profesör Bernard Lewis'in yeni bir devir açan Emergence of Modern Turkey, Modern Türkiye'nin Doğuşu adlı çalışmasının yayımından 30 yıl sonra bunun gibi bir kitaba ihtiyaç olabileceğini belirtmişti. Umut ederim sonuç az çok beklediği gibi olmuştur. Saskia'nın katkısı ise sabır ve tahammülün üstünde olmuştur. İşte bu yüzden de eşlere genellikle ön sözlerde övgüde bulunulur. Nijmegen, Amsterdam, Ağustos 1992. Türkçe baskıya ön söz. Türkiye hakkında yazan bir yazar için çalışmasının bizzat Türkiye'de çevrilip yayınlanmasından daha büyük bir iltifat olamaz. Bu bakımdan modernleşen Türkiye'nin tarihinin Türkçe'de yayınlanmasını büyük bir memnuniyet ve şükranla karşılıyorum. Baskıya sunulan metni okumuş olan Dr. Mete Tunçay'a yayın için gösterdiği istekliliğinden dolayı İletişim Yayınları yayın yönetmeni Fahri Aral'a özellikle ve metnin Türkçesi için yapmış olduğu titiz çalışmasından dolayı Ömer Laçiner'e ayrıca teşekkür ederim. Onun ayrıntılara gösterdiği dikkat İngilizce metindeki bazı hataların zamanında düzeltilmesini sağlamıştır. Açıktır ki geriye kalan hatalar yazarın sorumluluğundadır. Bir yabancının tümüyle doyurucu bir Türkiye tarihi yazabileceğinden kuşku duyanların söylediklerinde doğruluk payı olduğunu kabul ediyorum. Çalışmaları ne denli uzun süreli olursa olsun bir yabancı Türk tarihini yaşamış olan birine doğal olan derin, kimi zaman sezgisel kavrayıştan yoksun olma durumundadır. Öte yandan dışarıdan bakan birinin farklı bakışının çok olumlu sonuçlarının olabileceğini de tecrübeyle biliyorum. Benim kendi ülkemin tarihini bilenler, İngiliz Boxer'ın ve daha da yakınlarda bir diğer İngiliz Jonathan Israel'in ve Amerikalı Simon Shaman'ın Hollanda'nın tarih yazıcılığı üzerindeki etkilerini hatırlayacaklardır. Onların çalışmaları Hollanda'da tarihsel tartışmayı sarsmış ve Hollandalı tarihçileri yeni yanıtlar bulup ortaya çıkarmaya zorlamıştır. Kuşkusuz özgün bir inceleme olmayan, daha çok yakın zamanlardaki akademik çalışmaların sonuçlarını toplu bir inceleme içerisinde bir araya getirme girişimi olan bu kitabın, eğer Türkiye'de buna benzer küçücük bir etkisi bile olursa yazar fazlasıyla memnun olacaktır. Erik Jan Surher, Amsterdam, 1 Temmuz 1995. Giriş, dönemleme, kuram ve yöntem. Dönemleme, yani geçmişi açık seçik şekilde teşhis edilebilen ve birbirinden kolayca ayırt edilir şekilde farklılaşan dönemlere ayırmak, bitmez tükenmez bir tartışma konusudur. Aynı durum, dönemleri birbirinden ayırdığı varsayılan dönüm noktalarının ve kilometre taşlarının teşhisinde de söz konusudur. Tarihçinin bu faaliyetini bir tartışma konusu haline getiren şey, her dönüm noktasının, her kilometre taşının hem yeni bir gelişmenin başlangıç noktası hem de bir önceki gelişmenin doruk noktası olmasıdır. Bununla beraber dönemleme ne kadar keyfi ve ne kadar tarihçinin kişisel tercihlerine tabi olursa olsun, geçmişi anlaşılır şekilde ifade etmenin kaçınılmaz ve hatta vazgeçilmez bir aracıdır. Aksi halde geçmiş, birbirlerinden ayrılmaşmamış olay ve kişilerin bir yığınından ibaret olacaktır. Bu kitabın adı bile modern tarih, hatta modern Türkiye diye bir şeyin var olduğunu ima etmektedir. Ki bu da dönemlemenin bir sonucudur. Dönemlemenin geçerli bir araç olabilmesi için iki ayrı talebi karşılıyor olması gerekir. Birincisi, açıklayıcı değeri olmalıdır. Karşılaştırmalar gibi dönemlemeler de genel olarak sınırsız sayıdadır. Ama bunlar ancak olayların akışını önemli gelişmeler görünür hale gelecek şekilde bölümlere ayırmamıza olanak sağladıkları takdirde bir iş görmüş olurlar. İkincisi, dönemleme tanımlanmakta olan dönemin gerçek gelişmelerini yansıtmalıdır. Dönemleme hepten bir tüme varım süreci olamaz. Bu da tarihçinin dönemlemesine esas almayı gerektirecek kadar önemli bulduğu gelişmelerin ya da başka deyişle olayların büyük yığını arasında tarihçinin tarihsel olaylar olarak seçtiklerinin birer doğru olarak varsayılması demektir. Kuşkusuz belirli her sahada geleneksel ayrımlar vardır ve bunlar o denli genelleşmişlerdir ki sıradan okuyucu bunları tarihsel olaylar, hatta doğal olgular olarak kabul etme eğilimindedir. Bu eğilimin bilhassa ders kitabı kullanan öğrenciler arasında güçlü olması şaşırtıcı değildir. Zaten böylesi bir kitaptan beklenen tartışmak değil, kesinlikle doğru olan olaylar sunmasıdır. Bu kitap bazı bakımlardan Türk tarihinin geleneksel dönemlendirilişini örnek almakta, bazı bakımlardan da almamaktadır. Bu nedenle bunun bir bakıma tarih çalışmasında kaçınılmaz olduğunu öne sürmektense, kitabın bu yönünü okuyucuyla tartışmam ve kitabın düzenleniş şekline ilişkin nedenleri sunmam daha iyi olacaktır. Bu kitap 3 bölüme ayrılmıştır. Bu bölünme, yazarın modern Türk tarihi için düşündüğü temel dönemlemeyi ifade etmektedir. Kitabın 19. yüzyılda modern Türkiye'nin doğuşunun ilk evresini anlatan ilk bölümünde başat gelişme olarak Osmanlı İmparatorluğu'nda Avrupa'nın artan nüfusu ve bunun Osmanlı Devleti ve toplumunda yol açtığı tepkiler ele alınmıştır. Avrupa'nın nüfuzu üç farklı ama birbirine etkisi olan alanda ortaya çıkmıştı. Osmanlı ekonomisinin gittikçe büyük bir bölümünün kapitalist dünya sisteminin bir parçası haline gelmesi, Avrupa'nın büyük güçlerinin artan siyasal nüfuzu, ki bu siyasal nüfuz kendini hem Avrupa'da bir savaşa yol açmadan Osmanlı İmparatorluğunu parçalama girişimlerinde, hem de onu ayrı bir siyasal varlık olarak muhafaza ederek ona egemen olma girişimlerinde açığa vurmaktaydı. Ve son olarak da milliyetçilik, liberalizm, laiklik ve pozitivizm gibi Avrupa ideolojilerinin etkisi. Avrupa'nın artan nüfuzunun bu üç biçimi kolayca ayırt edilemez şekilde birbirine geçmiş ve karşılıklı olarak birbirlerini etkilemişti. Bu durum Osmanlıların Avrupa'nın bu meydan okuyuşuna karşı göstermiş olduğu tepki için de geçerlidir. 19. yüzyılda bu tepki içerisinde iki çizginin varlığı ayırt edilebilir. Bu çizgilerden birini merkezi devlet ve onun hizmetindekilerin devlet aygıtını güçlendirme ve ülke yönetimini merkezileştirme girişimleri, diğerini ise imparatorluk halkının farklı kesimlerinin imparatorluğun maruz kaldığı baskılara olan tepkileri oluşturmuştur. Farklı kesimlerin bu tepkileri 19. yüzyıl boyunca giderek sultanın Hristiyan ve Müslüman tebaası arasında bir yol ayrımına yol açmıştı. Bu gelişmeler, bu kitabın birinci bölümünde anlatılacak olan Osmanlı İmparatorluğu tarihinin 19. yüzyıldaki olaylarının çerçevesini oluşturmaktadır. Bu gelişmeler ayrıca 19. yüzyıl Osmanlı tarihinin dönemlenmesine dayanak da oluşturmaktadırlar. Peki bu dönemleme tam olarak neye benzemektedir? Bu bağlamda akla gelen ilk soru, Türkiye'nin modern tarihine başlangıç noktası olarak neyi almalıyız sorusudur. Değişik yanıtlar verilmesi mümkündür ve bunlar kendi başlarına geçerlidir. Ama en geleneksel olan çözümden, yani Fransız devrimi döneminden ve devrimin sebep olduğu sonuçlardan yola çıkmak en iyisi gibi gözükmektedir. Kapitalist dünya sistemiyle ekonomik bütünleşme olgusu 18. yüzyıl sonlarında önemli ölçüde artmış ve 19. yüzyılın ilk çeyreğinde hız kazanmış, Napolyon savaşları, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa siyaseti ve diplomasisine artan şekilde katılmasına yol açmış ve milliyetçiliğin ve liberalizmin devrimci düşünceleri ilk kez yakın doğuya ulaşmıştı. 19. yüzyıl için, aslında herhangi bir dönem için, çok daha genel bir dönemleme yapmaya ilişkin sorun şudur. Avrupa nüfuzunun üç biçimi ile bunlara karşı Osmanlı İmparatorluğundaki farklı tepkiler genel anlamda birbirlerine koşut gitmektedir. Ama gelişmeler bütün alanlarda mutlaka aynı zamanda meydana gelmemektedir. Yine de bu gelişmelerin birbirlerini etkileme niteliği sayesinde oldukça bir örnek bir dönemleme mümkün görünmektedir. Fransız devrimi savaşlarından 1830'ların sonuna kadarki dönem, bu dönem Balkan eyaletlerinin dünya ekonomisiyle artan bütünleşmesine ve Rum tüccarların başat bir etken olarak ortaya çıkışlarına, Osmanlı İmparatorluğu'nun İngiliz ve Rus siyasetleriyle çok daha fazla içli dışlı olmasına, ilk milliyetçilik hareketlerinin ortaya çıkışına ve Batı kalıbında ilk ciddi ıslahat girişimlerine sahne olmuştu. 1830'ların sonlarından 1870'lerin ortalarına kadar olan dönem, uluslararası açıdan İngiltere'nin ekonomik ve siyasal hegemonya kurmuş olduğu bu dönemin özellikleri şunlardır. 1838'de serbest ticaret rejiminin dayatılmasından sonra imparatorlukla yapılan ticaret ve verilen borçlardaki hızlı artış, İmparatorluğun bekası için İngiliz ve Fransızların destek vermesi, 1839 Tanzimat Fermanı ile başlayarak hukuk, eğitim, maliye alanlarında ve devlet kurumlarında süre giden ve en azından kağıt üzerinde geniş kapsamlı olan ıslahatlar, bürokrasinin iktidar merkezi olarak sarayın yerini alması, Osmanlı Meşrutiyet hareketinin başlaması ve Hristiyanların ayrıcalıklı konumlarına karşı bir Müslüman tepkisinin başlaması, ağır bir ekonomik ve siyasal bunalımla son bulan 1873-1878 dönemi. 1870'lerin ortalarından 1908 Meşrutiyet Devrimi'ne kadar olan dönem. Bu dönemde ekonomik büyüme çok yavaştı. En azından 100 yılın sonuna kadar. Ama imparatorluğa yapılan ilk ciddi dolaysız yabancı yatırımlar da bu dönemde gerçekleşmişti. Bu dönemde idari ve teknik reformlar sürmüş ama milliyetçi ve liberal ideolojiler bastırılmış ve imparatorluğun İslami mirasına yeni bir yön verilmişti. Saray yeniden esas iktidar merkezi olarak bürokrasinin yerini almıştı. Bu dönemin sonlarına doğru hem uluslararası ekonomiyle bütünleşme hem de iç siyasal muhalefet hız kazanmıştı. Kitabın ikinci bölümünün ağırlığını Jön Türklerin girişimleri oluşturmaktadır.